Ayrım 9.
Dinta kendisine başarı metotları yerine başarısızlık için bahaneler veren, felaket tellallarından çıkan negatif çöplüğü dinler. Bu süreçte kendine özgü kaybedenler hastalığını edinir. Ama bizim coşkulu mutfak gelişleri satıcısı için durum böyle değildi. Sadece bir dinta olmamakla kalmamış, kaybedenler hastalığından kurtulmuş ve büyük bir hedef belirlemişti. Uzun menzilli bir hedefi vardı. Rekoru kırmak ve dünyanın en iyi tencere satıcısı olmak. Günlük bir hedefi vardı. Her iş gününde 350 dolar satış yapmak. Bir sonucu da vardı. İşini bir yılda 3'e katlayacaktı. Bu genç adamın öyküsünü çok iyi biliyorum çünkü o erkek kardeşim Josh Ziegler'dır. Aynı zamanda Amerika'daki önde gelen konuşmacılardan ve satış eğitimcilerinden biri olmak için aynı hedefe varma, yani pire terbiye etme ilkelerini kullandığı için onunla gurur duyuyorum. Şimdi artık Amerika'nın her yanında verdiği seminerlerde diğer insanlara kendi hedeflerine nasıl ulaşacaklarını öğretiyor. Şirketimizin bir memuru ve daha zengin bir hayat kursunda bir eğitmen olarak diğer insanlarla rekorlarını nasıl belirleyeceklerini, pireleri nasıl terbiye edeceklerini öğretmekle meşgul. Aşılmaz engel. Bir pire terbiyecisinin en önde gelen örneği Roger Bannister olabilir. Yıllar boyunca atletler bir mili 4 dakikanın altında koşmaya çabaladılar. 4 dakika engeli gibi görünüyordu çünkü atletler dintaydı. Bir atlet dünyaya 1 mili 4 dakikanın altında koşacağım diyebilirdi. Ama ayağını başlama işaretine yerleştirdiğinde kulağında koçunun sözleri yankılanacaktı. En iyi dereceden 4/0.6. Rekoru kıramazsın. Doğrusunu istersen bilimsel olarak hesapladım ve bu engelin aşılabileceğini hiç sanmıyorum. Elinde streteskopuyla konuşan doktorun sözleri de kulağına yankılanacaktı. 1 mili 4 dakikanın altında mı koşacaksın? Kalbin bedeninden dışarı fırlayacaktır. Yapamazsın. Medya mensupları 4 dakika engeli hakkında enine boyuna tartışacaklar ve genel kanı 4 dakikanın bir insanın fiziksel kapasitesinin çok ötesinde olduğu yönünde olacaktı. Sonuç olarak atletler 4 dakikalık engeli aşamayacak kadar dintalaşacaklardı. Roger Bannister dintalaşamazdı. O bir pire terbiyecisiydi. Böylece 1 mili 4 dakikada koştu. Derken dünyanın dört bir yanındaki atletler de 1 mili 4 dakikada koşmaya başladı. Bannister engeli aştıktan 6 hafta sonra Avustralyalı John Landy 4 dakikanın da altına indi. Bugüne dek 500'e aşkın yarışta aralarında 37 yaşında bir adam da bulunan birçok atlet 1 mili 4 dakikanın altında koştu. 4 dakika engeli aşılmıştı ama insan fiziksel olarak daha hızlı koşar hale geldiği için değil. Aşılmıştı çünkü engel fiziksel bir imkansızlık değil, zihinsel bir engeldi. Anlatılmak isteneni anlamamış iseniz, bir pire terbiyecisi kavanozdan dışarı sıçrayan kişidir. İçeriden güç alır, negatif dış tesirler tarafından dintalaştırılmamıştır. Pire terbiyecilerini tam olarak açıklamak ve tanımlamak üzere, kitaba bir de pire terbiyecisi sertifikası ekliyorum. Yaşamınızın her alanında başarılı olmanızın tek yolu, tam teşekküllü bir pire terbiyecisi haline gelmektir. Bu nedenle bir pire terbiyecisi ne demek iyice öğrenmenizi istiyorum. 1 ile başlayın. Hayatın tüm alanlarındaki hedefler önemli herhangi bir şey yapmak üzere hiç hedef saptamamış birine çok iç bayıcı gelebilir. İçinizi baymamak için Josh Ziegler'ın seminerlerinde satış elemanlarına verdiği öğütlere bir bakalım. Eğer daha önce hiç hedef saptamamış iseniz kısa menzilli bir hedefle işe başlamanızı öneririm. İş çıkardığınız en iyi ayı alın. Buna %10 ekleyin ve bir aylık hedefiniz olarak belirleyin. O ay içinde iş çıkardığınız en iyi günü alın, kağıda yazın ve önünüzde tutun. En iyi günün altına bir aylık hedef rekorunuzu kırmak üzere her gün ulaşmanız gereken ortalamayı yazın. Ortalama gününüz en iyi gününüzden o kadar küçük olacaktır ki bir aylık hedefinize ulaşabileceğinize güveniniz tam olacak. Pire terbiyecisi sertifikası. Tüm dünya bilsin ki kalifiye ve kendine adamış bir pire terbiyecisidir. Kavanozdan dışarı sıçrayarak bu dünyanın sunduğu haklar ve ayrıcalıkları kazanmaktadır. Pire terbiyecileri içeriden harekete geçerler ve dinta diğer insanların negatif tesirlerine açık değillerdir. Kendi tavanlarını ortadan kaldırmış ve diğer insanlara da aynısını öğretmektedirler. Pire terbiyecileri insanların içinden görmek yerine insanlar yoluyla görerek çalışırlar. Diğer insanlara nerede ineceklerini söylemek yerine nasıl bineceklerini öğretirler. Kendilerine güvenlidirler ama küstah değillerdir. Kendilerini sefil etmeden nasıl hizmet edileceğini bilirler. Pire terbiyecilere dürüstlük, sevgi, karakter, sadakat, iman ve tutarlılık üstüne kurulan tam başarıyı ve dengeli bir hayatı hedeflerler. Adanmış bir gayretin kendine has ödülleri olduğunu, hedefinize varmanın hedefinize varırken olduğunuz şey kadar önemli olmadığını bilirler. Nokta nokta nokta en yükseğe tırmanan bir başkasının tırmanmasına yardım eder. Bilgisiyle yukarı çıkmaktadır. Zig Ziglar, Amerika'nın bir numaralı pire terbiyecisi. Ayın sonunda eğer hedefinize ulaştınızsa 3 aylık bir hedef belirlemelisiniz. Eğer 1 aylık hedefinize ulaşmamış iseniz o zaman 1 aylık hedefinizi yeniden belirleyin. İkinciye geçmeden önce birinci hedefe ulaşmış olmanız önemlidir. Aylık hedefinize ulaştıktan sonra bu hedefi 3 ile çarpın ve 3 aylık hedefinize %10 ekleyin. Bu kez önünüzde sayış yaptığınız en iyi haftanın kayıtları olsun. 3 ayı 13 parçaya bölün ve her hafta elde etmeniz gereken ortalamayı önünüze koyun ki 3 aylık hedefinize varabilirsiniz. Ortalama haftanız en iyi haftanızdan biraz daha aşağıda olacaktır. Ama ortalamayı koruyarak hedefinize ulaşacaksınız. Hedefinize ulaştığınız 3 ayın sonunda 3 aylık sonuçlarınızı alıp 4 ile çarpıp üstüne %10 ekleyerek yıllık hedefinizi belirleme durumunda olacaksınız. Bu %10 prosedürü makul ve ulaşılabilir bir orandır ama size kayda değer artışlar sağlayacak bir tutarlılık verir. Temel prosedür daha öncekiyle aynıdır. En iyi ayınızı alın, bunu bir karta kocaman yazın. Sonra yıllık hedefinize varmak üzere her ay üretmeniz gereken ortalamayı alın. Bu iş hacminizde kayda değer bir artışı temsil edecektir. Ama aylık ortalama en iyi ayınızdan biraz daha az olduğundan bu işi de başarabileceğinize güveniniz tam olacaktır. Üstünde hiçbir kontrolünüzün olmadığı koşullar olduğu gerçeğinin farkındayım. Örneğin oyuncak, mayo, bebek takım ürünleri, bahçe mobilyaları sektörleri büyük ölçüde sezona bağlı işlerdir. Üstünde kontrolünüz olmayan bu değişmeleri karşılamak üzere ayarlamalar yapmak zorunda kalacaksınız. Ancak bir kez aklınıza koyduğunuzda göreceksiniz ki sezon işlerinin birçoğu aslında düşündüğünüz gibi sezona bağlı değildir ve sezon dışında eskisinden daha çok iş çıkaracaksınız. İlk 3 ay bitmek üzereyken yaşamınızın diğer alanlarında da bazı hedefler belirlemek için motive olacaksınız. Başarı başarıyı doğurur. Demek ki başlamak oraya varmanın ilk adımıdır. Hedeflerinize ulaşmak üzere kapıların kilidini açmak. Hedeflerinize ulaşmak için Houdini'nin öyküsünü anlamalısınız. Houdini mükemmel bir çilingir olduğu kadar usta bir sihirbazdı da. Üstündeki giysilerle girmesi halinde dünyadaki herhangi bir hapishane hücresinden bir saat içinde kaçabileceğini söyleyerek övünürdü. British Isles'taki küçük bir kasaba son derece gururlandıkları yeni bir hapishane inşa etmişti. Houdini'ye meydan okudular. Gel de bizimkini dene dediler. Houdini haberlere çıkmayı ve parayı çok seviyordu. Böylece kabul etti. Oraya vardığında heyecan doruktaydı. Muzafferane bir havayla kasabaya vardı ve hücreye girdi. Kapı kapatıldığında Houdini'den kendine güven fışkırıyordu. Ceketini çıkardı ve işe koyuldu. Kemerine gizlediği esnek ve sağlam 35 santimlik çelik parçası ile kilit üstünde çalışmaya başladı. 30 dakikanın sonunda kendine güven ifadesi ortadan kalkmıştı. 1 saatin sonunda ter içindeydi. 2 saat sonra Houdini kelimenin tam anlamıyla kapıya doğru yığıldı ve kapı açıldı. Görüyorsunuz ya, kapı aslında Houdini'nin zihni dışında kilitlenmiş değildi. Bu da onun sanki 1000 çilingir en iyi kilitlerini üstüne takmışlar gibi kilitli olduğu anlamına gelir. Küçük bir itiş ve Houdini kapıyı kolayca açabilirdi. Birçok kez bu ekstra itiş, fırsat kapınızı açmak için ihtiyacınız olan tek şeydir. Hayat oyununda keşfedeceksiniz ki hedeflerinizi belirler ve zihninizin kilitlerini açarken dünyada size kendi hazinelerini ve ödüllerini açacaktır. Gerçekte kilitli kapıların çoğu sizin zihninizdedir. Pardon, zihninizde idi demem gerekirdi çünkü okuduğunuz her sayfa ile kapıyı biraz daha açıyorsunuz değil mi? Menzili görmek. Binbaşı Nesmet genellikle 90 sayılık atışlar yapan bir hafta sonu golf oyuncusuydu. Derken 7 yıl boyunca golf oynamayı tamamen bıraktı. İlginçtir. Daha sonra sahaya çıkar çıkmaz pırıl pırıl 74 sayılık bir atış yaptı. Golf'ten uzak kaldığı 7 yıl boyunca golf dersi almamıştı ve fiziksel kondisyonu oldukça kötülemişti. Doğrusunu isterseniz bu 7 yıl yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda küçük bir kafesin içinde geçirmişti. Kuzey Vietnam'da bir savaş esiri olarak. Onun öyküsü eğer hedefe ulaşmak istiyor ve yaşamdaki hedeflerimizi başarmayı umuyorsak menzili görmeliyiz. Binbaşı Nesmet, savaş esiri olarak geçirdiği zamanın 5,5 yılını tam bir izolasyonda geçirmişti. Hiç kimseyi görmedi, hiç kimseyle konuşmadı ve normal, rutin fiziksel aktivitede bulunamaz durumdaydı. İlk birkaç ay serbest kalmayı ummaktan ve dua etmekten başka hiçbir şey yapmadı. Daha sonra akıl sağlığını korumak ve hayatta kalmak istiyorsa bazı kesin pozitif adımlar atması gerektiğini fark etti. En sevdiği golf parkurunu seçti ve her gün kafesinde golf oynamaya başladı. Zihninde her gün 18 delik oynadı. Bunları en ince ayrıntısına dek oynadı. Kendisini golf elbiseleri giymiş ve ilk delik için parkura adım atarken gördü. Zihninde bu oyunları oynarken her türlü hava şartını canlandırdı. Bir golf parkurunda ne varsa, delikleri, tepeleri, çimenleri, kuşları zihninde tüm detaylarıyla gördü. Golf sopasının üstünde duran sol elini ve sağ elini en ince ayrıntısıyla gördü. Kendisine dikkatle sol kolunu düz tutma konusunda eğitti. Gözünü toptan ayırmamak için kendisini sürekli uyardı. Kendisini gözünü toptan ayırmazken atışını yavaşça ve kolaylıkla yapmak için uyardı. Kendini yumuşak ve pürüzsüz bir atış konusunda eğitti. Daha sonra topun deliğe doğru uçuşunu gözünde canlandırdı. Onun havada uçuşunu, yere düşmesini ve tam da geçtiği noktaya gelene dek yuvarlanıp durmasını izledi. Zihninde bir golf parkurunda geçecek zaman süresine uygun olarak canlandırdı bunları. Daha başka bir deyişle, değişken bir ortalama değil, anlamlı bir belirgin olmaya karar vermişti. Baskısız uygulama. 7 yıl boyunca haftada 7 gün 18 delikli golf oynadı. Bir kere bile ıskalamadı. Topu bir kez bile top tutucudan düşürmedi. Mükemmel. Zihinsel golf oyunu süresince binbaşı günde 4 saati doldurmayı ve sonuç olarak akıl sağlığını korumayı başardı. Ayrıca bunun golf oynamasına da büyük katkısı oldu. Onun öyküsü görmenizi istediğim noktayı açıklamaktadır. Eğer hedefinize ulaşmak istiyorsanız, hedefinize gerçekten varmadan önce zihninizde menzili görmelisiniz. Eğer maaşınıza zam, şirketiniz içinde daha büyük bir fırsat elde etmek, daha iyi notlar almak, daha iyi bir kek pişirmek, daha iyi bir fare kapanı yapmak, rüyalarınızın evini inşa etmek ve benzeri istiyorsanız, o zaman bu öyküyü tekrar okumanız için sizi harekete geçirmeme izin verin. Tam olarak bu prosedürü her gün birkaç dakika izleyin. Sadece menzili gördüğünüz gün değil, menzile ulaşmış olduğunuz gün gelecektir. Orada olacaksınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu baskısız uygulamadır. Bu ana olaydan önce çok az ya da hiçbir şeyin tehlikede olmadığı durumdur. Basketbol oyuncusunun antrenman atışlarında, golcü futbol oyuncusunun maçtan önce kaleye attığı gollerde, tıp fakültesinde tıp öğrencisinin üstünde çalıştığı kadavralarda, satış elemanının bir eğitim sınıfında yaptığı sunumda işte bu durum geçerlidir. Yeterli miktarda baskısız uygulama, gayret gösterdiğiniz alan ne olursa olsun, baskı var olduğunda çok daha iyi bir performansa yol açacaktır. Benim durumumda yani kilo verme söz konusu iken, menzili görmem, zayıf bir erkek resmi alıp bunu net biçimde zihnime yerleştirmekle oldu. Ona benzemeye karar verdim. Kendimi dostça şişman adam olarak görmeyi bıraktım, dostça ince adam oldum. Aynı ilke iş ve profesyonel yaşamınıza da uygulanabilir. World Book Ansiklopedisi'nin tek kadın bölge müdürü olan Betty Sandin, bu pire terbiyesi ve menzili görme felsefesinin canlı bir örneğidir. Meslek hayatının başlarında önde gelen çelik şirketlerinden birisindeki bir işveren, Betty'ye rekabet duygusu ve işine bağlılığına rağmen bir kadın olduğu için asla terfi edemeyeceğini söyledi. Kavanozdan dışarı atlamak alnına yazan biri için bu kabul edilemez bir şeydi. Bu nedenle kötücül hislere kapılmadan ama tereddüt etmeden veya pişmanlık göstermeden istifa etti. Betty annesi gazetede onun hayatını değiştirecek bir ilan görmezden önce 2 yıl boyunca Amerikan kız izcileri için çalıştı. İlan bir hizmet vermeye hevesli iyi karakterli birini aramaktaydı ve Field Enterprises'tan Marshall Field tarafından verilmişti. Betty numarayı aradı ve birkaç kez düşündükten sonra World Book ansiklopedisini satma eğitimi almayı kabul etti. Etekleri tutuşmuş gibi işe başladı ve işin her aşamasında başarılı oldu. 1960'da şube müdürü oldu. O noktada Betty'nin daha yukarılara çıkmak için hiçbir hırsı yoktu. Muhteşem bir geliri vardı. Her gece evinde olabiliyordu. Sevdiklerini, fırsatları paylaşıyor ve insan yetiştiriyordu. Yapmaktaydı ve yollara düşüp merkez bürodan uzaklarda çalışmak istemiyordu. Hedefleri değişti çünkü 1974'te şirket saha ekibini yeniden yapılandırdı ve bölge ikinci başkanlığını sahaya taşıdı. Bu Betty'yi heyecanlandırdı çünkü bu en az seyahat ile sahada çalışabilmek anlamına geliyordu. İkinci başkanlık için bir alan olan bölge müdürlüğü pozisyonu için hedef belirledi. Herhangi bir bölgeyi değil, Orta Batı olan 5. bölgeyi seçti. bir yıl kadar sonra hedeflediği işi almıştı. Betty Sandin son derece önemli olan iki şeyi işaret etmektedir. Hayatla başa çıkarken daha az gerilim yaşamakta ve daha fazla güven sahibidir. Çünkü elinde dünyayı yöneten el vardır. Ayrıca her durumda oraya varmazdan önce bir sonraki pozisyonda kendisini görmektedir. 15 yıl boyunca şube müdürü kaldığını, çünkü kendisini bölge müdürü değil, şube müdürü olarak gördüğünü vurguluyor. Kendisini bölge müdürü olarak gördükten sonra bir bölge müdürü oldu. Evet, menzile ulaşmanızdan önce menzili görmelisiniz. Pas ve dikenli ot. Önde gelen konuşmacılardan olan Herschel Wilson, bir çocukken Doğu Teksas'ta iki arkadaşıyla birlikte tren raylarının terk edilmiş bir bölümünde nasıl oynadığını anlatır. Arkadaşlarından biri yaşına göre normal boy ve kilodaymış. Diğeri ise hiçbir öğün kaçırmadığını gösteren bir kilodaymış. Oğlanlar raylarda kimin daha uzağa yürüyeceğini görmek için bahse girmişler. Herschel ve bir arkadaşı birkaç adım atmış ve düşmüşler. Aşırı kilolu oğlan yürümüş yürümüş ve raylardan düşmemiş. En sonunda meraktan çatlamak üzere olan Herschel işin sırrını öğrenmek istemiş. Şişman arkadaşı Herschel ve diğer oğlanın ayaklarına bastıklarını ve bu nedenle düşüp durduklarını söylemiş. Halbuki kendisi ayaklarını göremeyecek kadar şişman olduğundan rayların ilerisinde uzun menzilli bir hedef saptamış ve o noktaya kadar yürümüş. Yaklaştığında ise bir başka hedef seçmiş. Görebildiğiniz kadar ilerleyin. Oraya vardığınızda her zaman daha ileriyi görebileceksiniz ve ona doğru yürümüş. İroni burada işte. Filozofa dönüşen şişman oğlan ayaklarınızın dibine bakarsanız sadece pas ve dikenli ot görürsünüz demiş. Ama rayların ilerisine doğru baktığınızda gerçekten de menzili göreceksiniz. Ne kadar da doğru. Bir başka şey daha söylemek istiyorum. Herschel ve arkadaşı iki ayrı ray üstündeyken ellerini kenetlemiş olsalardı, düşmeden sonsuza dek yürüyebilirlerdi. Bu işbirliğidir. Sadece hemcinsinizle değil, evrenin yasalarıyla da işbirliği yapmak. George Matthew, Adams'ın dediği gibi en yükseğe tırmanan bir başkasının yukarı çıkmasına yardımcı olur. Eğer diğer insanlara istediklerini elde etmeleri için yeterince yardım ederseniz, siz de yaşamda istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Bunu kitap boyunca birçok kez söyleyeceğim. Çünkü birçok genç insana yukarı çıkmak istiyorsanız, diğer insanları kullanmanız gerekir diye çöplük fikirler satılmaktadır. Gerçekte ise tam tersi geçerlidir. Kanada kazları içgüdüsel olarak işbirliğinin değerini bilirler. Şüphesiz onların her zaman V biçimde uçtuğunu ve V'nin bir kolunun diğerinden uzun olduğunu fark etmişsinizdir. Merak ettiyseniz V'nin bir kolunun diğer kolundan daha uzun olmasının nedeninin o kolda daha fazla kaz olması olduğunu açıklayacağım. Bu kazlar düzenli biçimde lider değiştirirler. Çünkü önder kaz baştan gelen rüzgarla savaşırken sağındaki ve solundaki kaz için kısmi bir hava boşluğu yaratır. Bilim adamları rüzgar tüneli testlerinde sürünün tek bir kazın uçabileceğinden %72 daha ilerisine uçabileceğini keşfettiler. İnsan da hemcinsine karşı savaşmak yerine onunla işbirliği yaparak daha yükseğe, daha ileriye ve daha hızlı uçabilir. En iyi yardım kaynaklarından biri ve ne yazık ki en çok ihmal edilmiş olanı ailedir. Özellikle de eş. Eğer karınız veya kocanız yanınızda yol almak yerinde sizinle çalışıyorsa hedeflerinize daha hızlı ve daha kolay ulaşabilir ve yolculuktan zevk alabilirsiniz. Eşiniz başlarda sizin coşkunuzu paylaşmazsa çok şaşırmayın ya da hayal kırıklığına uğramayın. Ancak eğer fikrinizi satmada iyi bir iş çıkarır ve eşinize onun işbirliğini ve ilgisinin ne kadar önemli olduğunu anlatırsanız, süreç boyunca her ikiniz de kayda değer şeyler kazanacaksınız. Bu yakın ilişki ve ortak ilgi son derece önemlidir. Çünkü bu, sizin daha anlamlı bir ilişki kurmanızı sağlayacaktır. Bu kendi başına bir hedef için de hedeftir. İkiniz hedefinize doğru yola çıkarken, ikiniz de tünelin ucunu göremiyor olabilirsiniz. Ama dünya nereye gittiğini bilen erkek ve kadınların yolundan çekilmenin yanı sıra, onlara katılır ve hedeflerine ulaşmaları için onlara yardımcı olur. Bir kilitlenmeye ihtiyacınız var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Devletler beyni olan bir torpido geliştirdi. Güçlü bir imha silahıydı. ABD halkı bir ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Bu torpido çok heyecan yarattı. Torpido hedefe yöneltildiğinde ve ateşlendiğinde o hedefe kilitleniyordu. Eğer hedef hareket eder veya yön değiştirirse torpido da yönünü değiştirmekteydi. İlginç olan torpidonun insan beyni örnek alınarak geliştirilmiş olmasıydı. Beyninizde bir hedefe sıfırlanmanızı sağlayan bir şey vardır. hedef hareket etse ya da siz yoldan çıkmış olsanız da bir kez kilitlenmişseniz hedefe yine de vuracaksınız demekti. Her uğraş alanındaki profesyoneller size basket atmadan, golf topuna vurmadan, satış araması yapmadan ve benzeri önce menzili gördüklerini söyleyeceklerdir. Kısacası ateş etmeden önce hedefe kilitlenmektedir. Eğer bir anne iseniz ve daha iyi bir anne olmak istiyorsanız, kilitlenin ve menzili görün. Sizi daha iyi bir anne yapacak olan şeyleri yaparken görün kendinizi. Eğer bir doktorsanız ve daha iyi bir doktor olmak istiyorsanız, kendinizi sizi daha iyi bir doktor yapacak olan şeyleri yaparken görün. Eğer inançlı biriyseniz ve daha iyi bir inanan olmak istiyorsanız da aynı şey geçerlidir. Eğer bir öğrenciyseniz ve daha iyi bir öğrenci olmak istiyorsanız, kendinizi daha iyi bir öğrenci olarak görmeye başlayın. Eğer zirvede bir satış elemanı olmak istiyorsanız, kendinizi çoktan zirvede olan bir satış elemanı olarak görün. Bunu yaparken içinizdeki görünmeyen güçler hepsini bir araya getirmeye başlar ve sizi hedefinize doğru hızlandırırlar. Yapacağım. Birkaç yıl önce Matterhorn Dağı'nın daha önce hiç başarılamayan kuzey yamacına tırmanmak üzere bir uluslararası ekip organize edilmişti. Haberciler dünyanın dört bir yanından gelen ekip üyeleriyle görüşmekteydiler. Bir haberci üyelerden birine sordu. Matterhorn'un kuzey yamacına tırmanmayacak mısınız? Adam cevapladı. Elimde ne var ne yoksa vereceğim. Bir başka gazeteci ikinci bir üyeye sordu. Matterhorn'un kuzey yamacına tırmanmayacak mısınız? Dağcı, elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Bir başkasına aynı soru sorulduğunda ise cevabı çok çabalayacağım oldu. En sonunda bir gazeteci genç bir Amerikalıya sordu. Matterhorn'un kuzey yamacına tırmanmayacak mısınız? Amerikalı gazetecinin gözlerinin içine baktı ve Matterhorn'un kuzey yamacına tırmanacağım dedi. Kuzey yamacına sadece bir kişi tırmanabildi. Bu adam yapacağım diyen adamdı. O menzili görmüştü. Her uğraş alanında ister daha iyi bir iş arıyor, ister maddi şeyler, ister Tanrı'ya daha yakın olmak, daha sevecen çocuklar, kalıcı ve daha mutlu bir evlilik ya da bunların hepsini istiyor olalım, menzile ulaşmadan önce menzili görmelisiniz. Ne görüyorsunuz? Sanırım daha önceleri Cassius Clay olarak bilinen Muhammed Ali'nin bu satırlar yazıldığı sırada sadece iki maç kaybetmiş olması önemlidir. Sanıyorum sadece bu iki maçta eğer sözcüğünü kullanmış olması da ayrıca önemlidir. Eğer bu maçı kaybedersem söylediklerinde kehanete benzer bir şey vardı. Maçta başarısız olma biçimini kendi hazırladı. Negatif bir bakış açısından menzili gördü. İsa'nın havarilerinden Petrus batmadan önce kısa bir süre su üstünde yürümüştü. Kutsal metinlerde açıkça söylenir. Kuvvetli rüzgarı görünce korktu. O sırada batmaya başladı. Neden rüzgarı görmüştü, neden batmıştı? Açıktır. Çünkü gözlerini hedeften, İsa'dan ayırmıştı. Gözlerinizi hedeften ayırdığınızda batmaya başlarsınız. Evet, menzili gördüğünüzde ister pozitif ister negatif olsun derken menzile erişirsiniz. Gözlerinizi hedefte tutarsanız o hedefe ulaşma şansı ölçülemeyecek kadar büyüktür. Bu durum zafer. Matterhorn'un kuzey yamacına tırmanmak veya yenilgi, Muhammed Ali veya Havari Petrus, görseniz de geçerlidir. Yukarı bakmak. Yelkenli gemilerin zamanında genç bir denizci ilk kez denize açılır. Gemi Kuzey Atlantik'te güçlü bir fırtınayla karşılaşır. Gemiciye yukarı çıkıp yelkenleri toplaması emredilir. Genç denizci tırmanmaya başladığında bir hata yapar ve aşağıya bakar. Geminin sallantısı ile dalgaların kabarıp yükselmesi korkutucu bir deneyimdir. Genç adam dengesini kaybetmeye başlar. O sırada onun altındaki yaşlı bir denizci, "Yukarı bak evlat, yukarı bak!" diye bağırır. Genç denizci yukarı bakar ve dengesini kazanır. İşler kötü gidiyor gibi gözüktüğünde yanlış yöne bakıyor muyum diye bir kontrol edin. Güneşe bakarken hiç gölge görmezsiniz. Geriye bakın ve bir kartal oluşturun. İleri bakın ve bir honda oluşturun. Manzara iyi değilse yukarı bakın, orası hep iyidir. Vermiş olduğum ilkeleri uygulayın, onlara birazdan tartışacaklarımı ekleyin. Hedeflerinize ulaşacaksınız. Hareket gerektirir. Vurgulamak istiyorum. Hedeflerinize ulaşarak elde ettikleriniz, onlara ulaşırken olduğunuz şey kadar önemli değildir. Sizden ne haber? Hedefler edinme gerekliliğini size satabildim mi? Nerede olduğunuzu keşfetmek üzere kayıt tutmaya başladınız mı? Hedeflerinizi belirlemek üzere ilk adımı attınız mı? Siz ve hedefleriniz arasında duran engelleri sıralamaya başladınız mı? En azından kısmen menzili görebiliyor musunuz? Eğer bu soruların hepsine evet cevabı verdiyseniz, merdiven resmindeki hedef sözcüğünün etrafına kalın bir kare çizin. Sonra tetik sayfanıza hedef belirleme sözleriniz hakkında tutacağınız kayıtları 30 gün içinde tamamlayacağınız notunu alın. O sırada yine bu sayfaya gelin ve hedef sözcüğünü bir daire içine alın. Hedeflerinizi 3x5 santimlik kartlara yazın. Net biçimde yazdığınızdan emin olun ki her satırdaki her sözcüğü açık ve net biçimde okuyabilirsiniz. Kartı veya kartları PVC ile kaplatın, çok para tutmaz ve hedeflerinizi hep yanınızda taşıyın. Onları günlük olarak inceleyin. Daha sonraki bir bölümde bunun niçin önemli olduğunu tam olarak anlayacaksınız. Şimdilik hedefimiz harekettir. Unutmayın, dünyadaki en büyük lokomotif 8 tekerleğinin her birinin önüne 3 santimlik tahta parçaları konularak rayda hareketsiz tutulabilir. Saatte 100 kilometre hızla giden aynı lokomotif ise çelik destekli 2 metrelik beton bir duvarı delip geçebilir. Harekette olduğunuzda aynen böylesinizdir. Şimdi başlayın ve istimin önüne geçin. Siz ve hedefleriniz arasında duran şu engelleri ezip geçin. Bu kısmın tamamlanmasıyla birlikte 3 numaralı basamağa çıkıyorsunuz. Açıkça görebileceğiniz gibi üstüne oturmanız için yapılmıştır. Bu basamağın üstünde ayağınızı ancak 4 numaralı basamağa çıkmaya yetecek kadar tutacaksınız. Bunu aklınızda tutarak flomaster kaleminizde 3. basamağın üstünde "Ben yolumdayım" yazın. Notlar ve düşünceler. Bölüm 1. Doğru tavır önemli midir? Orta dereceli olmak için 30 bin okul. Daha fazla para kazanmak, daha çok eğlenmek, hayattan daha çok zevk almak, yorgunluğu azaltmak, etkinliği artırmak, komşularımızla daha iyi geçinmek, topluma daha çok katkıda bulunmak, daha sağlıklı olmak ve aile ilişkilerinizi iyileştirmek ister miydiniz? Hayır, her gün seyrettiğiniz pembe dizilerden bir bölümünün konusunu okumuyorum. Ancak bunların hepsi doğru zihinsel tutum ile sadece olası değil, aynı zamanda tamamen olanaklıdır. Bugün Amerika'da size ayak tırnağı kesmekten ağır makinaları işletmeye, bademcik çıkartmaktan saç kıvırmaya kadar her şeyi yapmaya öğretecek 30 bine aşkın okul var. Ancak doğru zihinsel tutuma sahip olmadıkça orta dereceliden daha iyi olmayı öğretecek tek bir okul bile mevcut değil. Doktorlar, avukatlar, öğretmenler, satış elemanları, ana babalar, çocuklar, demokratlar, cumhuriyetçiler, koçlar ya da sporcular, bu herkesin aynı fikirde olduğu bir konu. Hepsi de bir projeyi üstlendiğinizde başarınızda baskın faktörün tavrınız olduğu fikrini paylaşıyorlar. Kısacası tavrınız kabiliyetinizden daha önemlidir. Doğru zihinsel tavrın önemini destekleyen baskın miktarda kanıta rağmen anaokulundan liseye dek tüm eğitim sistemimiz yaşamımızdaki bu hayati faktörü görmezden gelmekte ya da fark etmemektedir. Eğitimimizin %90'ı olguları ve rakamları edinmeye yönelmişken eğitimimizin ancak %10'u duygularımıza ya da tavırlarımıza yöneliktir. Bu %10'u bile biraz yanıltıcıdır. Çünkü bunun büyük kısmı atletizm olaylarına veya bando, amigo kızlar ekibi ve benzeri gibi ilgili etkinliklere yöneliktir. Bu rakamlar düşünen olgular, beynimizin ancak hisseden duygu tutum. Beynimiz kadar olduğunu fark etmemiz de gerçekten inanılmaz ve rahatsız edicidir. Okumaya devam edin, daha da kötüleşecek. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir inceleme, başarı, terfi etme ve benzeri gibi şeylerin nedenlerinin %85'inin tutumlarımız ve ancak %15'inin teknik uzmanlığımız, olgular olduğunu göstermektedir. Basitçe anlatırsak bu durum eğitim için harcadığımız zaman ve paranın %90'ını başarımızın %15'inden sorumlu olan kısmımızı geliştirmek için harcıyoruz anlamına gelir. Ve bu mutluluk ve zevk alma faktörlerini hesaba katmamaktadır. Eğitim sistemimizdeki bu muazzam ihtiyacı ele alan Zirvede Görüşürüz adlı bu kitap ve bu kitabı temel alan daha engin bir hayat kursunun böylesine etkin olmasının nedeni işte budur. Öğrenciler ve öğretmenler kelimenin tam anlamıyla uygun tavrın temelini kurmak için rehberliğe susamışlardır. İşin dosdoğrusu Amerikan psikolojisinin babası William James, zamanımızın en büyük keşfinin tutumlarımızı değiştirerek hayatlarımızı değiştirebileceğimiz gerçeği olduğunu belirtir. Sokaktaki adamın dilinde söylersek edindiğimiz tavra mahkum değiliz. İster iyi, kötü veya ilgisiz olsun tavrımız değişebilir ve bu kitap P.Y.T.Y. pozitif yaşam tavrına doğru nasıl değişebileceğimiz hakkında bazı cevaplar sağlamaktadır. Milyon dolarlık fark. Tutum dediğimiz harikulade konunun birçok yüzü, birçok cephesi var. Bunlardan biri iyimserlik ile ilgilidir. İyimser, ayakkabıları paralandığında ayaklarıyla yürümeye geri döndüğünü düşünen kişidir. Robert Schuller'ın iyimser ve kötümser kişi arasındaki ayrımı belirtme tarzını pek severim. Kötümser gördüğümde inanacağım der. İmser inandığımda göreceğim der. İmser harekete geçer. Kötümser ise beklemeye geçer. İmser yarısı suyla dolu bardağa bakar ve yarısı dolu der. Kötümser aynı bardağa bakar ve yarısı boş der. Nedeni basit. İmser bardağa su koymaktadır. Kötümser ise suyu bardaktan boşaltmaktadır. Toplumdan alan ve topluma katkıda bulunmak için gerçek bir gayret göstermeyen kişinin kötümser olduğu ve kendisi için yeterince şey olmamasından korktuğu için sıklıkla kaderci olduğu herkesce kabul edilen bir gerçektir. Elinden gelenin en iyisini yapan ve katkıda bulunan kişi ise iyimserdir ve çözüm üstünde şahsen çalıştığı için iyimserdir. Yaşamda başarı ve başarısızlık arasındaki fark genellikle 1-2 santimdir. Örneğin büyük yarış atı Nashua, yarışın bir saatinden az bir zamanda yarış parkurunda 1 milyon dolardan fazla para kazandı. Yüzlerce saatlik eğitimden sonra pistte sadece bir saat rekabet vardı. Tabii ki Nashua en azından 1 milyon dolar değerindeydi ve 1 milyon dolarlık bir at gerçekten nadirdir. 1 milyon dolarla 100 tane 10 bin dolarlık yarış atı satın alabilirsiniz. Bu matematiksel bir gerçek. Nedeni açık. 1 milyon dolarlık at, 10 bin dolarlık bir attan 100 kez hızlı koşar değil mi? Yanlış. Ancak 2 katı hızlı koşar değil mi? Yine yanlış. İşin doğrusu ancak %25 daha hızlı koşar. Yoksa %10 mu? Tüm hesaplar yanlıştır. 1 milyon dolarlık bir at, 10 bin dolarlık bir atı ne kadar hızla geçebilir? Birkaç yıl önce Arlington koşusunda birinci ve ikinci gelen at arasındaki fark 100 bin dolar idi. Arlington koşusu 2.7 kilometrelik bir yarıştır. Bu da 2.700 bin santim eder. Bunu biliyorsunuz değil mi? Birinci ve ikinci at arasındaki fark bu 2.700 bin santimin biri kadardı. Bu doğru. Birinci ve ikinci at arasında 1 bölü 2.700 bin santimetre fark vardı ve bu santimin 100 bin dolar değerinde olduğunu tekrarlıyorum. 1974 Kentucky derbisinde kazanan jokeye ödenen 27 bin dolar idi. 2 saniyeden az bir zaman sonra atını 4. sırada getiren jokey bitiş çizgisine geldi. Ona 30 dolar ödendi. Şimdi bunun doğru olup olmadığı konumuzun dışında. Hayat oyunu böyle oynanıyor ve oyunun kurallarını değiştiremeyiz. Yapabileceğimiz ve yapmamız gereken kuralları iyice öğrenmek ve daha sonra yeteneğimiz el verdiğince oynamaktır. Tutum büyük fark yapan küçük şeydir. Hayat öyküsü zafer ve trajedi, başarı ve başarısızlık, utku ve yenge arasındaki farkı belirleyen şeylerin sıklıkla küçücük şeyler olduğunu kanıtlamaktadır. Örneğin bir kızı kedicik diye çağırırsanız sizi sevecektir. Ona kedi deyin, başınız belada demektir. Sizi sıcak tutan battaniyenin yataktan sarkan kısmıdır. Eğer buna inanmıyorsanız askerlik yapmamışsınız ve boyunuzdan kısa nevresim almamışsınız demektir. 4 saat boyunca çalışmayan 1 saat sorun değildir. Çünkü herhangi biri saatin bozuk olduğunu fark edip gerekli düzeltmeleri yapacaktır. 4 dakika kadar hatalı ise, özellikle de yavaşsa, her türden sorun yaratabilir. Örneğin eğer saat 10'da uçağa bineceksem ve oraya 10.04'te gitmişsem, havayolu ile yaptığım anlaşma gereği ciddi şekilde başım belada demektir. Anlaşma şudur: eğer gitmeye hazır olduklarında orada değilsem, bensiz gidebilirler. Geçen yaz anlaşmalarına harfiyen uyduklarını gördüm. Ayrıca uçaklara yerden havalanmadan önce daha kolay yetişilebileceğini de anladım. Hani neredeyse eğlenceli değildir. Hayat oyununda zirveye doğru yaptığınız yarışta başarı ve başarısızlık arasındaki fark sıklıkla küçük ölçülerle ölçülür. Mutluluk ve mutsuzluk, bir satış yapmak ya da yapamamak, şampiyon olmak veya yine geçilen olmak arasındaki fark sıklıkla santimetrelerle ölçülür. Ama kazanan ve geçilenin aldığı ödüller arasındaki fark muazzamdır. Hani neredeyse yapacak olduğunuz satışta komisyon yoktur. Hani neredeyse çıkacak olduğunuz gezilerde eğlence yoktur. Hani neredeyse alacak olduğunuz terfide güven yoktur. Hayat oyununda herhangi bir şeyi hani neredeyse yapmakta hiçbir heyecan yoktur. Heyecan başarmaktan gelir ve birçok kez başarı ve başarısızlık arasındaki fark doğru zihinsel tutuma sahip olmaktır. Tutumun birçok yüzü, cephesi vardır ve onu bu kitapta bu kadar ayrıntılı incelememizin bir nedeni de budur. Örneğin kendi tutumunuzu ele alın. Eğer bir öğrenciyseniz ve not almak için çalışıyorsanız, notları alacaksınız demektir. Ama eğer bilgilenmek için çalışıyorsanız, daha iyi notlar alacak ve kayda değer miktarda bilgi edineceksiniz demektir. Eğer bir satış yapmaya çalışıyorsanız, muhtemelen o satışı yaparsınız. O satışı bir kariyer edinecek biçimde yapmaya çalışırsanız, daha fazla satacak, ve o süreç içinde kariyerinizi oluşturacaksınız. Eğer sadece maaş için çalışıyorsanız, maaşınızı alırsınız. Muhtemelen düşük olacaktır. Eğer temsil ettiğiniz şirketin gelişmesi için çalışırsanız, sadece daha yüksek bir maaş almakla kalmayacak, meslektaşlarınızdan saygı ve bir o kadar da kişisel tatmin elde edeceksiniz. Şirketinize katkınızın daha büyük olması, kişisel ve profesyonel ödüllerinizin daha büyük olacağı anlamına gelir. Bu öykü bunu gayet iyi anlatmaktadır. Birkaç yıl önce son derece sıcak bir günde, tren hattında çalışmakta olan bir ekibin çalışması, yavaş yol alan bir tren tarafından kesilir. Tren durur ve sipariş üstüne yapılmış ve havalandırmalı son vagondaki bir pencere açılır. Gümbür gümbür dostça bir ses duyulur içeriden. "Devi, bu sen misin?" Ekibin şefi olan Devi Anderson cevap verir. "Evet Jim, seni görmek çok güzel." Bu hoş karşılaşma sonucu Devi Anderson, tren şirketinin başkanı olan Jim Murphy'yi ziyaret etmeye davet edilir. Adamlar bir saat kadar tatlı tatlı konuşurlar ve daha sonra dostça el sıkışıp ayrılırlar. Tren yoluna devam eder. Devi Anderson'ın ekibi hemen çevresini sarar ve tren şirketinin başkanının onun bu kadar yakın arkadaşı olması karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirirler. Devi onlara 20 yıl kadar önce Jim Murphy ile aynı gün birlikte şirkete girdiklerini anlatır. Adamlardan biri yarı şaka yarı ciddi, Jim Murphy başkan olabilmişken Devi'nin neden hala sıcak güneş altında çalışmaya devam ettiğini sorar. Biraz özlemle cevaplar Devi. 23 yıl önce ben işe saatte 1.75 dolar kazanmaya gittim. Jim Murphy ise işe tren yolu şirketi için çalışmaya gitti. Pozitif düşünme. Tutum dediğinizde çoğu insan pozitif ve negatif zihinsel tutumu düşünür. Tutum söz konusu olunca daha birçok cephe oluşmasına karşın sizin de fark ettiğiniz gibi şimdilik en aşina olanını tartışmak istiyorum. Hep birlikte tutumun pozitif yanına bakalım. Pozitif düşüncenin bilebildiğim en iyi tarifi 10 yaşındayken kızım Susan tarafından yapıldı. Amerikan donanması için bir dizi seminer verdiğim Pensacola, Florida'dan dönmüştüm. Ailem beni Atlanta Havaalanı'nda karşılamıştı ve Stone Mountain, Georgia'daki evimize doğru yola koyulmuştuk. Yolculuk nedeniyle pek heyecanlıydım ve kızıl saçlıma bazı ayrıntıları veriyordum. Susan'ın arka koltuktaki kız arkadaşının "Baban ne iş yapıyor?" dediğine kulak kabarttım. Susan ona benim pozitif düşünce şeyleri sattığımı söyledi. Doğal olarak küçük kız pozitif düşünce şeylerinin ne olduğunu bilmek istedi. Susan açıkladı. "Eh, biliyorsun, kendini gerçekten kötü hissettiğin zaman kendini iyi hissettiren şeyler. Pozitif düşüncenin daha iyi açıklandığını asla duymamıştım. Nasıl düşündüğünüz ne olacağınızı belirler." Komik olurdu değil mi? 10 ila 25 yıldır evli olup da çocukları olmamış birilerini tanıdığınıza eminim. Derken bir bebeği evlat edinirler ve 1-2 yıl içinde kendi çocukları doğar. Yanlış anlamayın, fizyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamayan binlerce kişi var. Ama psikolojik nedenlerle çocuk sahibi olamayanların sayısı çok daha fazladır. Birçok kez bebekleri hemen olmayınca çiftler gittikçe kaygılanır ve bir aile olamayacaklarından duydukları korkuyu ifade etmeye başlarlar. Derken daha geç olmadan bir bebek evlat edinmeye karar verirler. Bebek eve geldiğinde sayısız arkadaş ve akrabaları onlara temelde hep aynı şeyi söylerler. Kuzenimin kız kardeşimin, arkadaşımın, komşumun, bir tanıdığımızın başına gelen aynı şey sizin de başınıza gelse ne komik olurdu değil mi? Doktor onlara çocukları olamayacağını söylediğinde bir bebek evlat edindiler ve birkaç ay içinde kendi bebeklerinin yolda olduğunu fark ettiler. Zihin sadık bir hizmetkardır ve ona verdiğimiz talimatı izleyecektir. Yıllar boyunca o çift zihinlerini bebek yapamayız diyerek negatif koşullandırmıştır ve bedenleri de zihnin talimatına uymuştur. Daha sonra arkadaşları onların durumunda olan diğer insanlarla ilgili pozitif örnekler verdiğinde ise karı ve koca birbirlerine sorar. Aynı şey bize de olsa ne komik olurdu değil mi? Eh, bu öykünün sonunu tahmin edebilirsiniz değil mi? Grev var. Birkaç yıl önce Flint, Michigan'da Flint Emlakçılar Derneği için verilen bir öğle yemeğinde konuşmacıydım. O deneyimi asla unutmayacağım. Konuşmamdan önce solumda oturan beyle sohbet ediyorken günün en ciddi hatasını işledim. Coşkulu bir cevap umarak ona işlerin nasıl gittiğini sormuştum. O ise 10 dakika boyunca işlerin ne kadar kötü olduğunu anlattı. General Motors grevdeydi ve kimse kimseden bir şey almıyordu. Dediğine göre işler o kadar kötüydü ki insanlar ayakkabı, giysi, araba hatta gıda almıyordu. Tabii ki ev almaları da beklenemezdi. O kadar uzun zamandır bir ev bile satmadım. kontrat nasıl doldurulur onu bile unuttum dedi. Eğer kısa bir süre içinde sona ermezse sanırım iflas edeceğim diye ekledi. Bunu özellikle belirtti. Tavrı öylesine bulaşıcı ve negatifti ki odadan çıksa herkes neşelenebilirdi. Bizim kasabadaki koca oğlanın dediği gibi adam sıklıkla hiçbir demediği işitilen tiplerdendi. En sonunda birisi ona bir soru sorup dikkatini dağıtarak günümü kurtardı. Çabucak sağımda oturan hanıma döndüm ve hayat nasıl gidiyor diye sordum. Sanırım böyle bir sorunun ona her türden konuşma kapısını açacağına katılırsınız. İstediği her konuda konuşabilirdi. Bilin bakalım ne dedi. Biliyorsun Bay Ziegler, General Motors grevde. Kendi kendime hayır yine mi başlıyoruz dedim. Derken kocaman gülümsedi ve devam etti. Bu yüzden işler bir harika. Aylardır ilk kez bu insanların rüyalarındaki ev almak için alışverişe çıkacak zamanları var. Hatta bazıları günün yarısını tek bir evi gezerek geçiriyorlar. Tavan arasından başlayıp izolasyona dek inceliyorlar. Her bir santimetre kareyi ölçüyorlar. Gömme dolaplardan mutfak dolaplarına ve temele kadar kontrol ediyorlar. Hatta müşterim olan bir çift bir mülkle ilgili olarak tarihçi araştırması bile yapıyorlar. Bu insanlar grevin biteceğini biliyorlar. Amerikan ekonomisine inançları tam ama şu an daha sonra alabileceklerinden çok daha ucuza bir ev alabileceklerini de biliyorlar. Yani işler çok açıldı derken son derece güvenli sordu. Bay Ziegler, Washington'da tanıdıklarınız var mı? Unutmayın ki bu olay Watergate'den önceydi ve ben var orada okuyan bir yeğenim var dedim. O ise hayır orada politik açıdan etkili birilerini tanıyor musunuz dedi. Hayır ama neden sordunuz dedim. Düşünüyordum da eğer birileri bu grevin 6 hafta daha sürmesini sağlayabilirse bana bu kadarı yeter. Sadece 6 hafta daha ve yılın geri kalanında dinlenebilirim diye cevap verdi. Grev yüzünden birisi iflas etmek üzereyken diğeri zengin oluyordu. Dış şartlar aynıydı ama tutumları muazzam biçimde farklıydı. İşinizin iş hayatının içinde ya da kötü olmadığını biliyorum. İşiniz beyninizde iki kulağınızın arasında ya iyi ya da kötüdür. Eğer kokuşmuş düşünüyorsanız işiniz de aynı şekilde olacaktır. Eğer doğru düşünüyorsanız işiniz de doğru olacaktır. Sadece bir kucak dolusu tahta. 1930'larda beyzbol 2. ligi çok çekişmeliydi. Özellikle de Texas liginde. O yıllarda mesela San Antonio takımı 300 sayının üstünde vuruş yapan 7 vurucuya sahipti. 1976 birinci lig sezonunda sadece 10 Amerikan lig vurucusu bu kadar iyi sayı yapmıştı ve sadece 14'ü bu sayıya tüm bir millilik boyunca ulaşabilmişti. Her açıdan herkes San Antonio'nun kupayı kazanacağına emindi, özellikle de elindeki bu sıra dışı vurucu bolluğu ile. Ancak kesin olan şeylerde olduğu gibi kupaya giden yolda komik bir şey oldu. San Antonio birinci, ikinci ve üçüncü maçlarını kaybetti. Dördüncü, beşinci ve altıncı maçlarını da kaybettiler. İşin doğrusu 21 maçın sonunda San Antonio beyzbol takımı güç dolu olmasına rağmen 18 maçı kaybetmişti. Tüm oyuncular birbirini suçlamaktaydı ama sonuçlar ortadaydı ve bir felaket olduğu kolayca anlaşılıyordu. Derken bir gün bu yetenekli ama sürekli kaybeden San Antonio takımı ligdeki en zayıf vurucu güce sahip Dallas takımıyla oynadı ve Dallas maçı 1-0 kazandı.